Ayrım 5.
Sayfa 50. Öğretmen Dündar'ın okşadığı omzunda bir ağırlıkla duran kaba kıl ceketini çıkarıp attı. Abdest alıp dükkanın daha da karanlık bir köşesinde namaza durdu. Salim Efendi'yi unutmayan bir gökyüzü sanki. Onu da bütün her şeye inat Salim Efendi unuttu. Posta otobüsünün duracağı yere alışılmış kalabalık toplanmıştı. Dündar öğretmen ağzına cebinden birkaç leblebi daha atıp o yana doğru yürüdü. Askerliğini er olarak yaparken Mahmudiye'deki ilk eğitmen kursuna aday seçilen kardeşi geldi aklına. Otobüsten hop diye o iniverse, kardeşi adaylığı reddetmek için direttiğinde Dündar öğretmen ona iki tokat aşk etmişti. Ulan hüdük, işte sana okumak için bedavadan bir fırsat. Köyde öküz çobanlığı etmek daha mı iyi diye indir indir vermişti tokatları. Şimdi o tokatları attığı için mutludur Dündar öğretmen. Oğlan saray köyündeki eğitmenlik ediyordu. Yazmadı ama kendisine iki satırı esirgedi. Şimdi üniversite otobüsten alsa götürse onu mahfile, kaymakama, jandarma kumandanına, mal müdürüne falan gösterse kardeşini. Dese ki işte benim eserim. Çünkü Aydınlar, Seviller, Ertürkler, Ayseller o ilkokuldan mezun ettikleri için umduğu kadar bir ilgi görmüş değildi. Ne bakanlıktan ne de ilçedekilerden. Çocukların oraya buraya dağılır dağılmaz kendini mektuplara boğacaklarını da ummuştu. Ama bakalım acele etmeyelim daha. Daha ilk gidenin ardından bile henüz iki ay geçmedi. Kim bilir saray köyündeki kardeşinden değilse bile belki bu öğrencilerinden birinden bir mektup alırdı bugün. Ben işte şimdi sayın öğretmenim sizden feyiz alarak. Ne kardeşi indi otobüsten ne de bir mektup çıktı. Her zaman üç gün gecikmeyle ikisi birden gönderilen ulus gazetelerini kolunun altına sıkıştırdı. Bu akşamüstü tek övüncünü 16 sayfalık gazetenin iki sayısının da adına postalanmış olmasını da özetleyerek alanın kıyısından sağa saptı, mahfele doğru yürüdü. İçinden Feyz'in öz Türkçesi ne acaba diye geçirerek. Mezuniyet töreninden bu yana Ali'yi ilk o sırada gördü işte. Saçları taranmayı yeniden unutmuş, kara bacakları kirpas içinde bir eşeğin üstünde gidiyordu. Eşeğin ardından damalı bir örtünün altında yuvarlanarak bir kadın koşuyor koşarken ''Ulan Ali, koşturma şu hayvanı, yol tutmadan yoracan!'' diye haykırıyordu. Eşeğin iki yanına birer sepet bağlanmıştır, biraz da kuru ot. Ali'nin oturduğu semerin altından sarkıyordu. Dündar öğretmenin içi biraz cız etti. Nasıl da unutmuştu Ali'yi? Okulun o en akıllı, en cin ve en yoksul çocuğunu. Bu ülkede o, Ali ve Ali gibileri Yüce Atatürk'ün istediği yola yöneltemeyecekse neye yarardı öğretmenliği? En azından çocuğu bir eğitmen kursuna sokmanın yollarını neden aramamıştı hiç? Ali'yi öyle merkebin üstünde, okula ilk geldiği günden daha kirli ve daha köylü görünce Dündar öğretmenin dünyası başına yıkılıverdi. 5 yıl boyunca onları yüz yıkamayı, düzgün giyinmeyi, saç taramayı, doğru konuşmayı öğretmişti. Şimdi Ali'nin görünüşü sanki öğretmeni ona hiçbir şeycikler öğretmemiş gibiydi işte. Hemen merkebin önünü kesti. Çocuk başını kaldırdı, kadın daha koştu. Ali öğretmeniyle göz göze gelince çok kötü oldu. Kaç aydır her ilçeye inişte bu karşılaşmadan korkmuş, tıpkı Hasip gibi o da uzaktan öğretmenin gölgesini görse yolunu değiştirmişti. Onca kaçtığı şey işte önlenemez biçimde burnunun ucundaydı şimdi. Üstelik öğretmenin bakışları hiç sevecenlik dolu değildi. Utandırıcıydı, hatta öfkeliydi. Anası 2 adımda koşup yetişti. Dündar öğretmeni görmemezliğe gelip ''Ne durdun lan, yürüsene'' dedi. ''Oğlunu ben durdurdum hanım.'' Böyle dedi Dündar öğretmen ve Ali'ye dönüp ekledi. ''Ayıp değil mi sana? Merkebe sen binmişsin, ananı yürütüyorsun. Böyle mi öğrettim ben size?'' Ali bir yerine bir iğne batırılmış gibi kendini merkepten yere attı. Öğretmeninin karşısında hazır oldu durdu. Tıpkı okulda olduğu gibi ama kıllığı bu duruşa hiç uygun düşmüyor, ona büsbütün gülünç, acınası bir görünüm veriyordu. ''Şöyle geçin bakalım ikiniz de, merkebi de çek şöyle.'' Ali eşeği bir duvarın dibine çekerken anası ürkek sordu. Kim bu harif Ali'len, ne ister? 5 yıl boyunca oğlunun öğretmenini hiç görmemişti. Ya da görmüş de kimdir diye sormamıştı. Okulun önünden hiç geçmemişti. Ali'nin amcası oğlunun okula gitmesi lazımmış demiş, alıp götürmüştü. Ali de 5 yıl boyunca çok söz etmedi öğretmeninden. Azıcık maskaracaydı. Evde öğretmenini anlatırsa güldürecek bir yanını bulur çıkarırdı. En çok onun kendilerini yiçeyim, içiciyim diye konuşturmasına takılırdı. Birze her şeyi büyüttüğüne, ortalığı gereksiz telaşa verdiğine inanırdı nedense. Bu yüzden evde anısını bir öğretmeni saymaya alıştıramamıştır. Bunun üzgünlüğünü şimdi duyuyordu işte. Hele anısının öğretmeni herif demesinden ötürü iyice yerin dibine geçti. ''Öğretmen bey'' diye kekeledi. Kadının damalı örtüyle kapalı yüzünde tek görünen yeri olan gözlerinde kuşku dolaştı. Öyle de olsa böyle de olsa hükümetin bir adamıdır öğretmen. Hükümet adamlarından korkmak, çekinmek gerekir. Aferin Ali sana. Hala bey diyorsun. Bey yok, bay var. Nasıl da çabuk unutuyorsunuz size öğrettiklerimi? Bay öğretmen, bay Mehmet, bay Hasan. Böyle değil miydi ha? Ali başını salladı. Öğretmenini onaylarsa çabucak salıvereceğini sandı. Oysa dündar öğretmen bu kez de anasına dönmüştü işte. Söyle bakalım kadın. Ne yapıyor oğlun şimdi?
Hiç.
Ne demek hiç? Okula gitmiyor mu?
E gitti ya. Bitti çok şükür.
Öyle çabucak biter mi bu iş?
Çabuk mu deyon? 5 yıl.
Bana baksana sen. Çocukları tırnak kadarken tarla işine sürüyorsunuz. Davar güttürüyorsunuz. Ayıp değil mi bu? Ali tırnak kadar da değildi üstelik. Okula ilçedeki birçok çocuğa göre geç başlamıştı. Artık 13'ünü bitirmişti. Yaz boyu da serpilip irileşti.
Nesi ayıpmış? Babanın tarlasını kim sürüyor peki? Kim otlatıveriyor hayvanını? Varsa eğer?
Bu kadın nereden biliyor babasının bir tarlası olduğunu? Sürdürecek adam bulamayıp otlakçıya verdiğini söylese mi? Söylerse nasıl inandırabilir kadını? Ali'nin illa okuluna devam etmesi gerektiğini. O bunları düşünürken Ali'nin anası daha da baskın çıktı. Sözün nereye varacağını çoktan anlamışçasına ''Benim bir bu yetimim var işte. Kızları sayma. Yanımda erkek diye bir bu var. Başka da kimsem yok. Amucası, emmilerim var emmi. Onlar ancak kendi işlerini. Eh çok şükür yine de arka aldılar şimdiye dek. Ali mektebi bitirsin diye dişlerini sıktılar.'' dedi ve acele oğluna dönüp onu azarladı. ''Hadi lan yürü. Akşam ezan okunacak neredeyse. Karanlığa kalacağız iyice.'' Ali fırladı. ''Öpeyim eliniz öğretmenim.'' deyip dündar öğretmenin eline sarıldı. Onun şaşkınlığı geçmeden de elindeki çomağı merkebe batırdı, yürüyüp gittiler. Artlarına bakmadılar hiç. Ana, yaklaşan bir tehlikeden böylece kurtulduğunu sandı. Ali anasının kendini öğretmenin önünde daha çok utandırmasını böylece önleyebileceğine inandı. Ama bu inancı çok sürmedi. Yol boyu kendini ayıpladı. Daha fazla okuyabilmeyi hiç düşünmemişti. Buna hiçbir olanak görmemişti. Yine de bir öğretmenin, iyi niyetinin, ilgisinin böyle havada kalışından acı duydu. Onların böyle kaçışları ise öğretmen Dündar'ı daha da biledi. O akşamdan sonra Ali'yi bir ortaokula ya da sanat okulu olan bir yere gönderebilmek için durmadan planlar kurdu. Yollar aradı. Bunu kendine yeni bir ülke edindi. Başkente dilekçe üstüne dilekçe yazdı. İlçenin ileri gelenlerini, büyük memurlarını teker teker akıl danıştı. Ali'yi okutacak bir kişi ya da bir yol ararken bu arada belki 7 kez çocuğun köyüne gitti. Anası ile yakınları ile teker teker konuştu. İşi onları vatan hainliği ile suçlamaya kadar götürdü. O böyle çabaladıkça Ali dede okuma ve bay olma isteği körüklendi. Kendisini önemsemeyi öğrendi. Tarlayı marlayı boşladı. Anasının ilenmelerine, dayılarının, amcasının sopalarını aldırış etmeden 2'de 1 ilçeye kaçıp öğretmeninin ardına düştü. Öğretmen önde, o arkada, mecnun gibi dolaştılar ilçenin içinde. Çekilecek her kapının ipini çekip sonunda artık Ali için büyünün bozulduğu, tanımadığı değerini kanıksamaya başladığı bir gün öğretmen Dündar muradına erdi. Şakir Ağa, Ali'yi başkente Hergeli Meydanı'ndaki oteline yemek olarak almayı kabul etti. Ankara 1. Erkek Sanat Okulu'nda dersler başlayalı 3 hafta olmuştu. Ama okulun müdürü öğretmeni tarafından bu denli övülüp göklere çıkarılan, bu denli de acındırılan bir öğrenci, geç de olsa okula kabul etmekten gurur duydu. Dündar öğretmen Ali'yi cebinde Şakir Ağa'nın bir mektubu posta otobüsüyle başkente yolcu ettiği sabah alnında doğan yeni bir ışıkla erkenden okula gitti. Bir gece önce Ali'yi odasında yatırmıştı. Gazetelerini okuyamamıştı. Bütün geceyi çocuğa öğütler vermekle geçirmişti. Beni mahcup etme, adam olmadan buralara dönme demişti. Okula vardığında gazetesine sarıldı. Derin bir hak etmişlik duygusu içinde 18. 1. Teşrin günlü Ulus gazetesini açtı. Daha ilk bakışta alnında balkıdığını sandığı ışık şıp diye sönüverdi. Atatürk'ün sıhhatleri hakkında resmi tebliğler. İstanbul 17 A.A. Riyaseti Cumhur Umumi Katipliğinden 1. Reis-i Cumhur Atatürk'ün sıhhi vaziyetleri hakkında müdavim ve müşavir tabipleri tarafından bugün verilen rapor ikinci maddededir. 2. Reis-i Cumhur Atatürk'ün duçar oldukları karaciğer hastalığı, normal seyrini takip ederken pazar günü birdenbire aşağıdaki arızı göstermiştir. A. Saat 14.30'dan 22'ye kadar gittikçe artarak devam eden umumi zaf ile birlikte hazmi ve asabi araz bu saate kadar nabız dakikada 116, teneffüs 22 ve hararet derecesi 36.5 idi. B. Saat 22'den bu sabah 10'a kadar bu araz kısmen hafiflemiş, nabız 104, teneffüs 20 ve hararet 36 derece olmuştur. C. Yapılan muayene ve müşavere neticesinde tespit ve tatbik edilen müdavattan sonra umumi ahvalde hafif bir salah görünmekle beraber vaziyet ciddiyetini muhafaza etmektedir. 3. Müteakip sıhhi vaziyet raporları neşredilecektir. Bir gün öncesine göre durumun daha iyi olduğunu belirten ikinci bir tebliğ ile birlikte bu tebliğin altında şu adlar okunuyordu. Profesör Doktor Neşet Ömer, Kemal Öke, Nihat Reşat Belger, Akil Muhtar. Dündar öğretmen ilk kez bu gazetenin yazdıklarına inanmadı. İlk kez olmayan, olamayacak bir şeyi var gösterdiklerini sandı. Gazete şimdi gözünde Atatürk'ü hasta demenin kusurunu da taşıyordu. Yaşta ve kıvançta. Bir tanecik kardeşim Aysel. Güzel mektubunu aldım. Ne güzel yazıyorsun. Teyzengillerin yanındaki hayatını, okulunu, teyzengillerle kestane kavurduğunuz geceleri çok güzel anlatıyorsun. Okudukça ben de seninleymişim gibi oluyorum. Nerede o günler? Biz işte böyle yabani kaldık. Babam izin verseydi de keşke ben kardeşin Semiha'da senin gibi okuyabilseydim. Ah Aysel, ne mutlu bir Türk kızı olarak sana. Güzel kardeşim, Atatürk babamızın öldüğü gün çok ağladığını, bütün arkadaşlarının, öğretmenlerinin, müdüre hanımın bile hıçkıra hıçkıra ağladığınızı yazıyorsun. Bunları okurken inan ben de hıçkıra hıçkıra ağladım. Hem ulu önderimizin ölümüne hem kendi kaderime. Orada okulda olsaydım ben de herkesle birlikte ağlardım. Evde gizli gizli ağladım kardeşim. Kimseler derdimi anlamadı. Keşke bari ilkokul hiç bitmeseydi. Böyle bir günde öğretmenimiz Bay Dündar ne güzel konuşur, baş öğretmenimizle birlikte okulda merasimler yaparlardı. Yine yapmışlardır herhalde. Ama ben artık bütün bu şeylerden mahrumum. Benim için hayat bitti. Keşke benim yaşım da senin gibi biraz küçük olsaydı. Bilirsin çabuk da serpildim. Beni şimdi eve kapattılar artık. Neyse kardeşim, böyle şeylerle senin de canını sıkmayayım. Ne olsa sen de şimdi daha ana kuzususun. Teyzen de olsa yanında gariplik çektiğin doğrudur. Aman Aysel, dişini sık. Sakın buralara dönüp gelme. Buralarda ne var ki? Hem hiç değil yanında abin var. Bir derdine ortak olur ne olsa. Demek bütün okul atamızın tabutu önünden geçtiniz. Mürüvvet Hanım'ın kızından duyduğuma göre burada da Kaymakam Bey mahverin önünde ulu atamızın bir baş heykelini koydurmuşlar. Üstüne siyah kurdeleler bağlamışlar. Bütün okul çocukları da bahçelerinden falan çiçekler, dallar toplayıp atamızın baş heykelinin önüne koymuşlar. Önünden hıçkıra hıçkıra geçmişler. Dündar öğretmen öyle çok ağlamış ki ölmez atamız için kendi yazdığı şiiri okurken baygınlık geçirmiş. Doktor Bey dar yetişmiş. Ona nane ruhu koklatmış da anca ayıltmış. Nasıl üzüldüm bilemezsin. Bir de senin mektubunu okuyunca ben de kendimi tutamadım artık. Onun öldüğüne ne kadar inanmasan o kadar haklısın. Canım kardeşim, ilk günler sınıf arkadaşlarının seninle çok alay ettiklerini, giyiminle, kuşamınla eğlendiklerini, o güzel örgülü saçlarından çektiklerini yazıyorsun. Sen aldırma, onlar ettiğiyle kalsın. Onlara verdiğin ders iyi olmuş. Üstüne Türk bayrağının resmini çizip de, sevgili kardeşlerim, biz hepimiz ulu önderimizin birer çocuğu değil miyiz? Onun bize gösterdiği şerefli yolda el ele ve birbirimizi severek sayarak çalışmalıyız diye yazıp sıralarına bıraktığın o mektuptan sonra kim bilir hepsi de ne utanmışlardır. Mektubun etrafına da çiçekler yaptığını söylüyorsun. Ne çiçekleri yaptın? Menekşe mi? Bilirsin ben menekşeyi ne kadar severim. Müsamerede de menekşe olmuştum ya, hatırlıyor musun o müsamerede? Sen bir de Ölmez atamızın bizden beklediği meslek sahibi şehirli bir kadın olmuştun da ne güzel oynamıştın. Bu şimdi senin okuman hakkındır kardeşim. Gerek ulu önderimizin, gerek öğretmenlerimizin bizden istedikleri yolda ilerlemek fırsatına kavuşmuş biri olarak hayatın dikenli yollarında ilerlerken geride bıraktığın ben talihsiz kardeşin Semiha'yı sakın unutma, Emi, benim güzel ve akıllı kardeşim. Bakalım benim hayatım ne olacak artık? Seni doya doya kucaklarım ve bütün bildiklerden selam ederim. Duyduğuma göre annen çoluksuz, çocuksuz bir başıma kala kaldım diyormuş ve seni de çok özlüyormuş. Biçki dikiş kurslarına yazılmış. Yazın geldiğinde herhalde sana çok güzel şeyler diker. Hoş, sen şimdi şehirlerde ne güzel giyiniyorsundur, değil mi? Yeniden selam ederim kardeşim. Talihsiz kardeşin Semiha. Hamiş, az kalsın unutuyordum. Ali'yi hiç görüyor musun? Bilmem haberin var mı? Ali orada hem Şakir Ağa'nın otelinde yatıp kalkıyor hem de okula gidiyormuş. Ali'yi görürsen benden selam söyle. Onun bana verdiği kiraz çubuğunu da hep sakladığımı bir yolunu bulup söyle. Fakat bunları sakın kimseye söyleme ve mektubumu da sakın kimseye gösterme. Hatta bu mektubumu yakarsan daha iyi edersin kardeşim. Senden bu kardeşliği beklerim. Aysel Semiha'dan bu mektubu almadan 2 hafta önce Dil Fakültesi'nde bir Atatürk günü düzenlenmiştir. Aysel'in kruvaze ceket giymiş bütün abileri, omuzları geniş tayyörler giymiş bütün ablaları fakültenin konferans salonunu hıçkırıklarla doldurmuşlardır. Bütün ellerde geniş beyaz mendiller görülmüştür. Sahnedeki kürsüye konuşmacılardan biri çıkıp biri inmiştir. Hepsi de ta yüreklerinden koparcasına bir ona, bir onun evlatlarına seslenmişlerdir. Kürsüye çıkan en son konuşmacı sözlerini bitirirken, ''Ağla kardeşim, ağla bacım, ağla Mustafa Kemaller doğuran ana, ağla!'' diye haykırdığında salonda bulunan en yaşlı profesörden en genç öğrenciye dek herkes sanki bu çağrıyı bekliyormuş gibi büyük, çok büyük, çok geniş bir tek hıçkırık olmuştur. Aynı gün İstanbul'da halk ve öğrenciler sabah saatin 10'undan gecenin yarısına kadar Dolmabahçe Sarayı'nın önünden geçmişlerdir. Ertesi sabah tabut Dolmabahçe'den harekete geçirildiği andan başlayarak Galata Kulesi'ndeki Varda Bandıra tarafından verilen işaret üzerine Selimiye açıklarını demirlemiş bulunan Yavuz her 5 dakikada bir top atmıştır. Aysel yüzünü hiç görmediği atasının tabutunu yağmurlu bir akşamüstü abisinin ve eniştesinin elinden tutmuş olarak Kamutay'ın önünde görmüştür. Eniştesi tabutun çevresinde yanan 6 meşalenin 6 oku anlattığını söylemiştir. 6 meşalenin yanlarında sağ ve solda birer general, birer subay ve birer er de merasim üniformaları içinde 6 kişilik saygı nöbet grubunu teşkil etmişlerdir. General ve subaylar kılıçlarını çekmiş, hepsi de selamlama durumuna geçmiştir. Bir bando Chopin'in Matem Marşı'nı çalmaktadır. Yollarda kepleri kırmızı pomponlu Fransız bahriyelilerine rastlanmaktadır. Aysel'in abisi asıl Alman askerlerinin hangileri olduğunu ayırt edememektedir. Fakat okulla etnografya müzesine götürüldükleri gün asasını kaldırarak başında tuhaf bir şapkayla yürüyen kişinin İngiliz Mareşali Bert Wood olduğunu öğrenmiştir. Onun gördüklerinden biraz daha fazlasını Ali de görmüştür, Namık'ta. Ali henüz kaldığı otele de başkente de alışamamış olmanın şaşkınlığı içinde ağlamayı becerememiştir. Ağlayamamanın utancını içinde taşırken bir gün kendini halk evinin kapısı önünde bulmuştur. Dışarılara kadar sarkan kalabalığın arasından bir delik açıp başını içeri uzatmıştır. Halk evinin bütün ışıkları yanmaktadır. Her yere yepyeni ampuller takılmıştır. Bu aydınlık altında Ali gözünün doğrultusuna baktığında sadece bir yığın erkek sırtı görmüştür. Başka hiçbir şey göremeyeceğini anlayınca başını yukarı kaldırmış ve çok süslü, aklına durgunluk verecek kadar süslü bir tavan görmüştür. Bir tavanın nasıl bu kadar süslü olabileceğini akıl erdirememiştir. Ta dışarılara dek uzanabilen güçlü, gür bir sesin söyledikleri kulaklarından yavaş yavaş silinip gitmiştir. Ömründe gördüğü bu en güzel, en şaşılası şeyin içine karışmış, onun bir parçası olmuştur. Yaldızlara, kıvrımlara, renklere, oydumlara bürünmüştür. Çok daha sonraları, bu tavanı görmeden önce neden girişteki 2 güzel kadın heykelini, o beyaz mermer merdivenleri görmediğini anlamakta güçlük çekecektir Ali. Yapının tarihçesini iyice öğrenene dek, o heykellerle o merdivenlerin sonradan eklenmiş olabileceğini düşünüp duracaktır. Tavandaki dünyadan yere yeniden hıçkırmaya başlayan kalabalığın içine nasıl düşmüştü acaba? Biri mi itmişti onu yoksa o mu birilerini itmişti? Yo, hayır. Bir kadın, erkek sırtları arasında tek tük yer alan kadınlardan biri, ak mendiliyle hıçkırıklarını ağzına hapsederken birden, ''Öf, ne pis kokuyorsun sen çocuk'' deyivermişti. ''Biraz öteye gitsene.'' Ağlayamamanın utancına yeni bir utanç karışırken dışarı çıktı. İçerideki, o sanki hiç sıtma görmemiş gümbürtülü sesin biraz daha gümbürdeyerek, ''Ey bu yüce davaya ant içen yeni nesil, yanan avuçlarında gözünün yaşını sil.'' diye haykırdığını işitti. Kimileri ağla buyruğuna uyarken Ali de bu buyruğa uymanın içini rahatlattığını sezdi. Çok geçmeden okullarda pek çok öğretmen dersini o sıralar bir yazarın kaleminden çıkmış olan şu sözlerle bitirdi. Gençler, onun açtığı tarihi çağın içinde dünyaya geldiniz. Size gıpta ediyorum. Ali gibi Aysel de kendini ilk kez böyle beğendi. Batı'da yeni savaş silahları yapılıyordu. İngilizlerin Ark Royal zırhlısının kıç güvertesinde uçakların kalkmasını sağlayan bir kısmın bulunduğu söyleniyordu. Almanların Berlin yakınlarında yaptıkları bir tank manevrasında o güne dek hiç görünmemiş çok tekerlekli yeni bir tür tank görünmüştü. Yine Almanların savaş gemisi Graf Spee, Hitler tarafından Hamburg'da denize indirilmişti. Paris'te Daladier'e karşı işçi hareketleri yoğunlaşmış, Renault fabrikalarında 30 bin işçi greve başlamıştı. Ankara'da Kutlu Lokantası'nda her gece nefis orkestra çaldığı haber veriliyor, başkente mevsimin ilk karı yağıyor, Ankara Palas ile Karpiç Şehir Lokantası'na uğrayan büyüklerimiz üstlerinden büyük yaz urbalarını henüz çıkarmış bulunuyorlardı. 4. Saat 07.42. Bacaklarımı yeniden gerdim, uzattım. Kollarımı çıplak kalçalarımı yapıştırdım. Bir tabuttaymışım gibi yattım. Dizlerim daha az sızlıyor ya da sızıya alıştım. Belki de gövdemin duyarlılığı azalıyor. Dışarıdan bir elektrik süpürgesinin horultusu geliyor. Kat hizmetçisi odaları temizlemeye başlamış olmalı. İşine geç kalmamış mı? Ansadım. Oda kapısının dışına lütfen rahatsız etmeyiniz levhasını asmayı unutmuşum. Yazık. Atmalıydım ama artık kalkamam, ölmeye yattım. Evin suyu kesikti. Evden çıkarken muslukları açık bırakmış olmalıyım. İçerisine su basmıştır. Alt kata sızmıştır. Kapıcıya haber vermişlerdir. Kapıcı hava boşluğundan mutfak penceresine tırmanmıştır. Mutfak penceresi açık mı? Açıksa dün akşamüstü komşular bizim mutfakta çıplak bir delikanlı görmüşlerdir. Çırılçıplak, buzdolabının başında. Ben oturma odasında görmüştüm, orada görmedim. Henüz gündüzdü. Mutfak aydınlıktı herhalde. Çıplakken bir matbaa işçisini bir öğrenciden, bir efendiyi bir uşaktan, bir zorbayı bir aşıktan nasıl ayırt edebilirsiniz? Beni şaşırtan sadece bu oldu. Ona ne ad vereceğimi bilemedim. Elinde bir tavuk budunu parçalıyordu.